Ayrım 25, sayfa 258. Hala beklediğini görünce rahatlamıştı. Asıl buluşma saatlerinin üzerinden yarım saatten fazla geçmişti. Jennifer, plastik süslemelerin aşırı süslü Noel pastasının üzerindeki kremaya benzediği, aşırı süslü salondaki küçük bir masaya oturmuştu. Diğer masaların çoğunda da kısık sesle modern dünyanın ne kadar berbat olduğundan yakınan, hayretler içindeki yaşlı dullar oturmuştu. Jennifer, karşısına otururken 5. defadır özür dileyen Anthony'ye, ''Çay söyledim'' dedi. ''Umarım sakıncası yoktur.'' Saçlarını dağınık bırakmıştı. Siyah bir kazak ve terzi elinden çıkma, sarıya çalan kahverengi bir pantolon giymişti. Eskisinden daha zayıftı. Anthony, onun modaya uyduğunu düşündü. Nefes alıp verişini düzenlemeye çalıştı. Bu anı, onu kollarına aldığını, tekrar kavuştuklarını defalarca zihninde canlandırmıştı. Ortamın resmiyeti ve Jennifer'ın temkinli ifadesi yüzünden şimdi dengesini kaybetmiş hissediyordu. Bir garson gelip çaydanlığı, süt fincanını ve beyaz tabaklarda duran, eşit büyüklükte kesilmiş küçük sandviçleri bıraktı. Anthony, o 4 parçayı bir defa da ağzına sığdırabileceğini düşündü. Teşekkürler. Jennifer, anımsamaya çalışırcasına kaşlarını çattı. Şeker, koymuyorsun değil mi? Hayır. Çaylarına yudumladılar. Anthony, bir şey söylemek için birkaç defa ağzını açtıysa da aklına bir şey gelmedi. Ona kaşamak bakışlar atıp bazı detayları yakalamaya çalışıyordu. Tırnaklarının şekli, bilekleri, uzaktan bir ses dik oturmasını söylüyormuş gibi belli aralıklarla gövdesini sürekli doğrultması. Jennifer sonunda fincanını tabağına koyarken ''Dün büyük bir şok yaşadım'' dedi. ''Ben davranışımdan ötürü özür diliyorum. Tuhaf davrandığımı düşünmüş olmalısın. Seni çok iyi anlıyorum. Öldüğünü sandığın birini canlı görmek her gün başımıza gelen bir durum değil.'' Jennifer hafifçe gülümsedi. ''Öyle.'' Göz göze geldiler ve hemen ardından bakışlarını kaçırdılar. Jennifer eğilip biraz daha çay doldurdu. ''Şimdi nerede yaşıyorsun?'' ''New York'ta.'' ''Bunca zamandır mı?'' ''Geri dönmek için bir sebebim yoktu.'' Tekrar sessizlik oldu ve Jennifer, ''İyi görünüyorsun, çok iyi görünüyorsun.'' diyerek sessizliği bozdu. Haklıydı. Manhattan'ın göbeğinde yaşayıp kılıksız gezmek mümkün değildi. Anthony, bu yıl İngiltere'ye güzel takım elbiselerle dolu bir gardırop ve yeni alışkanlıklarla dönmüştü. Tıraş oluyor, ayakkabılarını cilalıyor, içki içmiyordu. ''Çok güzel görünüyorsun, Jennifer.'' ''Teşekkür ederim. İngiltere'de çok kalacak mısın?'' ''Sanmam. Tekrar dönebilirim.'' Bu haberin onu nasıl etkileyeceğini görmek için Jennifer'a baktı. Ama Jennifer süte uzanmakla yetindi. ''Hayır.'' dedi Anthony elini kaldırarak. ''Teşekkürler.'' Jennifer'ın eli unuttuğu için kendine kızmış gibi kas katı kesildi. ''Gazetenin seninle ilgili planları neler?'' Jennifer sandviçlerden birini tabağa koyup Anthony'nin önüne bıraktı. ''Burada kalmamı istiyorlar ama ben Afrika'ya dönmek istiyorum. Kongo'da olaylar karmaşık bir hal almaya başladı. Orası tehlikeli değil mi?'' ''Bu sorun değil. Olayların olduğu yerde bulunmak istiyorsun.'' ''Evet. Önemli bir mesele bu. Üstelik masa başı çalışmak hiç de bana göre bir iş değil. Şu son birkaç yıl çekinmeden kullanabileceği bir ifade bulmaya çalıştı. New York'ta geçirdiğim yıllar sayesinde delirmedim. Senden uzakta kalabildim. Orası beni bir el bombasının üzerine asılmaktan kurtardı mı demeliydi. Faydalı oldu. Editörün bana farklı bir gözle bakmasını sağladı ama şimdi yoluma devam etmek istiyorum. En iyi yaptığım işe dönmeliyim. Peki, bu ihtiyacını tatmin edecek daha güvenli yerler yok mu? Dosyalama işi yapacak birine benziyor muyum? Jennifer hafifçe gülümsedi. Oğlun nasıl peki? Onu çok az görüyorum. Annesi ondan uzak durmamı tercih ediyor. Anthony, çayından bir yudum aldı. Yalnızca mektuplaşarak haberleştiğimiz için Kongo'ya gitmem ilişkimizi çok da etkilemeyecek. Çok zor olmalı. Evet evet, öyle. Köşede bir yaylı çalgılar dörtlüsü çalmaya başladı. Jennifer hafifçe arkasına baktığında Anthony rahat rahat ona, profiline, üst dudağının hafif kıvrımına bakabildi. Halbinin sıkıştığını hissederken bir daha hiç kimseyi Jennifer Sterling'i sevdiği gibi sevemeyeceğini biliyordu. 4 yıl boyunca hislerinden hiçbir şey eksilmemişti. Ve ona bir 10 yıl daha eksilmeyeceği kesindi. Jennifer ona döndüğünde Anthony konuşamadığının, her şeyi belli ettiğinin, ölümcül bir yara almış gibi bağırsaklarının dışarı çıktığının farkındaydı. New York'u seviyor muydun diye sordu Jennifer. Burada kalmaktan çok daha iyiydi. Neredeydin? Manhattan. New York'u biliyor musun? Nereden bahsettiğini tam anlamıyla idrak edecek kadar değil diye itiraf etti Jennifer. Peki, tekrar evlendin mi? Hayır. Kız arkadaşın var mı? Biriyle çıkıyordum. Amerikalı mı? Evet. Evli mi? Hayır, neyse ki değil. Jennifer'ın yüz ifadesi değişmedi. Ciddi bir ilişki mi? Henüz bilmiyorum. Jennifer gülümsemeye çalıştı. Değişmemişsin. Sen de. Jennifer kısık sesle, ben değiştim dedi. Anthony ona dokunmak istedi. Lanet olası masanın üstündeki bütün tabak çanakları devirip uzanmak ve ona dokunmak istiyordu. Saçma sapan kurallarla engellendiği için öfkelenmişti. Geçen gece Jennifer tuhaf davranmıştı ama en azından o karmaşık duygular işlendi. Anthony onun konuşmadığını fark edince, ''Ya sen, hayatın iyi mi?'' dedi. Jennifer çayını yudumladı. Neredeyse uyuşmuş gibi bir hali vardı. ''Hayatım iyi mi?'' Jennifer kendisine sorulan bu soruyu tekrarladı. ''Hem iyi hem kötü. Herkes gibiyim sanırım. Hala Riviera'ya gidiyor musun?'' ''Elimde olsa hiç gitmem.'' Anthony ona ''Benim yüzümden mi?'' diye sormak istedi. Hiçbir şeye gönlü yokmuş gibi görünüyordu. Aklı neredeydi? Peki ya tutkuları? Bir kahkaha veya öpücük sağanağı gibi her an içinde bir şey patlayacağı duygusu nereye gitmişti? Buz gibiydi ve görgülü tavırlara bürünmüştü. Köşedeki yaylı sazlar dörtlüsü biraz ara vermişti. Anthony'nin hüsranı büyüdü. ''Jennifer, beni neden buraya davet ettin?'' Jennifer yorgun görünüyordu ama aynı zamanda da heyecanlıydı. Elmacık kemikleri kızarmıştı. ''Kusura bakma'' diye devam etti. ''Ama ben sandviç yemek istemiyorum. Burada oturup keman dinlemek de istemiyorum. Son 4 yıldır ölü olmak bana bir şey kazandıracaksa çay içip nazik bir sohbete dalmaktan çok daha öte bir şey hak ettiğimi düşünüyorum. Ben yalnızca seni görmek istedim. Dün seni o salonda gördüğümde sana hala kızgındım. Bunca zamandır onu, o yaşam tarzını tercih ettiğini düşündüm. Kafamın içinde seninle tartışıyor, son mektuplarıma yanıt vermediğin için seni azarlıyordum.'' ''Lütfen sus.'' Jennifer elini kaldırıp ona engel oldu. ''Sonra seni gördüm. Ve bana aslında benimle gelmeye çalıştığını söyledin. Şimdi son 4 yıldır doğru olduğuna inandığım her şeyi yeni baştan düşünüyorum. Bu konuyu kapatalım Anthony. Olanlar.'' Jennifer elindeki kartları açıyormuş gibi elini masaya koydu. ''Ben bunları konuşmak istemiyorum. Kusursuz giyimli bir kadınla gergin bir erkek olarak karşı karşıya oturmuşlardı. Anthony bir an muzipçe dışarıdan evli olacak kadar sefil göründüklerini düşündü. Anthony, bana bir şey söyle dedi. Neden ona sadıksın hala? Neden seni mutsuz ettiği açıkça görülen biriyle kaldın?'' Jennifer ona baktı. ''Ona karşı sadakatsiz olduğum için sanırım. Sence o sana sadık kaldı mı?'' Jennifer bakışlarını bir an ondan kaçırmadı ve sonra saatine baktı. ''Gitmeliyim.'' Anthony irkildi. ''Özür dilerim. Bu konuda bir şey sormamalıydım. Ben yalnızca senin yüzünden değil, gerçekten. Bir yere gitmeliyim.'' Anthony kendini tuttu. ''Elbette. Affedersin. Ben geç kaldım. Zamanını aldığım için kusura bakma.'' Anthony sesindeki öfkeyi bastıramadı. O değerli yarım saatini aldığı için editörüne, boşa çaba harcadığı ve onu yakacak güce sahip bir şeye bu kadar yaklaştığı için kendine lanet etti. Jennifer gitmek üzere kalkınca bir garson ona paltosunu tuttu. Anthony dalgın dalgın, ona yardım eden birileri her zaman var diye düşündü. Jennifer işte böyle bir kadındı. Anthony ise masaya çakılmıştı ve kımıldayamıyordu. Onu yanlış mı anlamıştı? Kısa süreli birlikteliklerinin içtenliğini yanlış mı hatırlıyordu? Bu işin burada bittiğini düşününce içini bir hüzün kapladı. Aslında kusursuz olan bir şey, açıklanması mümkün olmayan ve hayal kırıklığı yaratan bir şeyle mi yer değiştirmişti? Garson paltoyu Jennifer'ın omuzlarına attı. Jennifer da başı öne eğikken önce bir kolunu, sonra diğerini paltonun kollarına geçirdi. Bu kadar mı? Kusura bakma Anthony. Gerçekten gitmeliyim. Anthony kalktı. Hiç konuşmayacak mıyız peki? Bunca olaydan sonra. Beni hiç düşündün mü onu bile bilmiyorum. Anthony daha fazlasını söyleyemeden Jennifer arkasını döndü ve uzaklaştı. Jennifer kızarık, şiş gözlerine 15. defa su çarptı. Banyonun aynasındaki yansıması hayatın bozguna uğrattığı bir kadını gösteriyordu. 5 yıldır tay tay olmaktan farklı bir yaşam sürmüş ve bambaşka bir insana dönüşmüştü. Parmaklarını göz altlarında alnındaki yeni oluşmuş çizgilerde gezdirdi ve Anthony'nin ona baktığında ne gördüğünü düşündü. Seni ezecek, seni sen yapan her şeyi yok edecek. Jennifer eczacı dolabını açtı ve sıra sıra dizilmiş kahverengi şişeleri inceledi. Çok korktuğu için onunla buluşmadan önce Valium'un önerilen dosajının 2 katını içtiğini ona söyleyememişti. Onu bir sis perdesinin arkasından duyduğunu, o an yaptığı şeyden tamamen ayrıştığı için çaydanlığı bile zar zor tutabildiğini bilmesini istemiyordu. Ona elindeki bütün çizgileri görecek, parfümünün kokusunu içine çekecek kadar yakın olmanın aklını başından aldığını söyleyememişti. Jennifer musluğu açtı, hızla lavabonun deliğine doğru akan sıcak su açık renkli pantolonuna sıçrayıp leke bırakmıştı. Valium'u en üst raftan alıp kapağını açtı. Sen güçlü olandın, bize asla izin verilmeyecek olsa da bu tür bir ilişkiyi yaşayabilecek olan. Sandığın kadar cesur değilim Bud. Bayan Cordoza'nın aşağıdan gelen sesini duyunca banyonun kapısını kilitledi. Ellerini lavabonun her iki yanına yerleştirdi. Bunu yapabilir miyim? Şişeyi kaldırıp içindekileri lavabonun deliğine döktükten sonra suyun o minik beyaz hapları alıp götürmesini izledi. Diğer şişenin kapağını açıp içine şöyle bir baktı. Onun minik yardımcıları. Jennifer ilk içtiğinde mutfakta oturup hıçkırıklarına bir türlü engel olamazken Yvonne neşeyle herkes içiyor demişti. Doktorlar da bu ilaçları yazmaktan çok memnundu. Onu biraz dengede tutacaklardı. Öyle dengelendim ki geride hiçbir şeyim kalmadı diye düşündü ve diğer şişeye uzandı. Bütün hapları dökmüş, raflar boşalmıştı. Son haplarda çağıldayan suyla birlikte gözden kaybolurken aynadaki yansımasına baktı. Stanleyville'de bir sorun vardı. Nation'dan gelen notta Anthony'ye sözde Simba ordusu olan Kongo isyancılarının Kongo hükümetine ve onların beyaz askerlerine misilleme olarak Victoria Oteli'nde daha fazla sayıda rehine tuttukları bildirilmişti. Notta valizlerini topla, önemli bir olay yazıyordu. Editör gitmen için sana özel izin verdi. Ölmemeni ya da rehin alınmamanı rica ediyor. Anthony ilk defa son gelişmeleri öğrenmek için ofise koşmamıştı. Birleşmiş Milletler veya ordudaki tanıdıklarını da aramamıştı. Otel odasındaki yatağına uzanmış, onu uğruna kocasından ayrılacak kadar seven ve 4 yıllık boşlukta eski halinden eser kalmayan kadını düşünüyordu. Kapı çalınca irkildi. Temizlikçi herhalde yarım saatte bir temizlik yapmaya kararlıydı. Kadının işini yaparken ıslık çalmak gibi tuhaf bir alışkanlığı olduğundan Anthony onun varlığını asla görmezden gelemiyordu. Daha sonra gel diye seslendi ve diğer yana döndü. Jennifer'ın karşısında kelimenin tam anlamıyla titremesinin sebebi yaşadığını öğrenmiş ol. Jennifer'ın karşısında kelimenin tam anlamıyla titremesinin sebebi yaşadığını öğrenmiş olması mıydı? Bir zamanlar ona karşı hissettiği duyguların buharlaşıp gittiğini o anda mı fark etmişti? Ona eski bir arkadaşına davranacağı gibi yüzeysel bir tavırla mı yaklaşmıştı? Tavırları gerçekten de her zaman kusursuz olurdu. Kapı belli belirsizce tekrar çaldı. Kapıyı çalmadan girip işini yapmasından daha sinir bozucuydu bu. En azından o zaman ona bağırabilirdi. Anthony ayağa kalkıp kapıya gitti. Ben gerçekten, Jennifer tam karşısında duruyordu. İncecik belini saran kemeri, ışıl ışıl parlayan gözleriyle, her gün dedi. Efendim, her ay, her gün, her saat. Jennifer duraksadı ve ardından, en azından her saat, 4 yıl boyunca dedi. Koridor sessizdi. Ben senin öldüğünü sandım Anthony. Yasını tuttum. Seninle birlikte geçirebileceğim hayatın yasını tuttum. Lime lime olana kadar mektuplarını okuyup durdum. Ölümünden sorumlu olabileceğime inandığımda hayatla mücadele edemeyecek kadar nefret ettim kendimden. Eğer öyle olmasaydı, sonra gitmek bile istemediğim bir içki partisinde seni gördüm. Seni. Sen de bana seni neden görmek istediğimi sordun. Jennifer dengede durmaya çalışıyormuş gibi derin bir nefes aldı. Koridorun diğer ucundan ayak sesleri geldi. Anthony elini uzattı. İçeri gel dedi. Evde kalamadım. Sen yine bir yerlere gitmeden sana bir şeyler söylemeliydim. Sana anlatmalıydım. Anthony geri çekilince Jennifer, Anthony'nin gazetedeki yükselişini ve pozisyonunu cömertçe yansıtan geniş yatak odasına girdi. Anthony odayı düzenli tuttuğuna, temiz gömleklerini sandalyenin arkasına asıp ayakkabılarını duvarın dibine dizdiğine memnundu bu defa. Açık pencere sokağın gürültüsünü içeriye taşıyordu ve Anthony pencereyi kapatmaya gitti. Jennifer da çantasını sandalyeye bırakıp paltosunu üzerine yaydı. Anthony tuhaf bir ifadeyle ufak da olsa gelişmeler oluyor dedi. İlk gelişimde Bayswater yolundaki bir motelde kalmıştım. Bir şeyler içmek ister misin? Kadın küçük masaya otururken Anthony ne yaptığının tamamen bilincindeydi. Bir şey isteyeyim mi? Kahveye ne dersin? Tanrım, şimdi ona dokunmayı nasıl da istiyordu. Jennifer, hüzünlü bir ifadeyle yüzünü ovuştururken uyumamıştım dedi. Seni gördüğümde aklım başımdan gitti. Anlamaya çalışıyorum ama olmuyor. 4 yıl önce o akşamüstü Felipe'nin arabasında mıydın? Felipe mi? Jennifer boş bir ifadeyle bakıyordu. Alberto'nun yerindeki arkadaşım. Benim gittiğim günlerde araba kazasında öldü. Bu sabah arşive baktım. Yanında da ismi belirtilmeyen kadın bir yolcu varmış. Ancak böyle bir açıklaması olabilir. Bilmiyorum. Dün de dediğim gibi hala anımsayamadığım şeyler var. Mektuplarını bulmasam seni de hatırlamazdım. Asla bilmeyebilirdim. Peki sana öldüğümü kim söyledi? Lawrence, öyle bakma. O zalim biri değil. Sanırım onun sen olduğunu sanıyordu gerçekten de. Jennifer duraksadı. Biriyle görüştüğümü biliyordu. Son mektubunu okumuş. Kazadan sonra parçaları birleştirmiş olmalı. Son mektubum mu? Benimle istasyonda buluşmak istediğim mektup. Kazada çantamdaymış. Anlamıyorum. O benim son mektubum değildi ki. Lütfen yapma diye araya girdi Jennifer. Lütfen, bu çok. Jennifer onu dikkatle izliyordu. Jennifer ona o kadar yaklaşmıştı ki loş ışıkta bile yüzündeki çilleri, bir adamın kalbini paramparça edecek kadar sivri uçlu kirpiklerini görebiliyordu. Yanındaydı ama bir karara varması gerekiyormuş gibi uzağında olduğunu hissediyordu. Boot dedi yumuşak bir sesle. Bana hala kızgın mısın? Boot. Anthony yutkundu. Sana nasıl kızabilirim ki? Jennifer ellerini kaldırıp Anthony'nin yüzünde gezdirdi. Parmak uçları öyle hafifti ki neredeyse hiç dokunmuyordu. Daha önce yaptık mı bunu? Anthony ona baktı. Daha önce yaptık mı? Jennifer gözlerini kırpıştırdı. Anımsamıyorum. Ben yalnızca senin yazdıklarını anımsıyorum. Evet. Anthony'nin sesi çatladı. Evet yaptık. Jennifer'ın soğuk parmaklarını teninde hisseden Anthony onun kokusunu hatırladı. Anthony diye mırıldandı Jennifer. Adını söylemesinin çok tatlı bir yanı, bunca zamandır hissettiği aşkı ve kaybedişi yansıtan dayanılmaz derecede şefkatli bir tarafı vardı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Manhattan. M-A-N-H-A-T-T-A-N. V-A-L-I-U-M. Valium. S-I-Simba. S-I-M-B-A.